Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Pek muhterem dostlarım, değerli kardeşlerim, Rabbimizin kelamını anlama yolunda bir yolculuğa çıktık. Tefsir meclisleri adı altında bugün için geldiğimiz ayet-i kerime Maide suresinin 64. ayeti. Rabbimiz kelam-ı kadimini ayet ayet, cümle cümle en güzel şekilde anlayarak onu bir hayat haline dönüştürmeyi ve bu sayede tıyıp bir hayat, tertemiz bir hayat, arı duru bir hayat, Hakk'ın razı olacağı bir hayat kalitesine ermeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Rabbimiz gönüllerimizi açarsa nurundan, rahmetinden, fazlından, ihsanından ikram ederse onun kelamının lezzetini, tadını, manevi derinliklerini hissederiz. Ama şayet o gönül kapılarımızı bir şekilde perdeleyecek olursa da kelam-ı ilahiyi doğru anlama imkansız hale gelir. Bunun için Rabbimizden niyazımız sadrımızı açması, gönlümüzü açması, ilahi kelamla gönül iklimimizi buluşturması ve bu sayede Rabbimizin kelamıyla şereflenmeyi bize nasip etmesi. Okuyacağımız ayet-i kerime yine Yahudilerle ilgili. Estağfirullah. Ve kâletil yehûdu yedullâhi mağlûle. Yahudiler dediler ki Allah'ın eli bağlıdır. Allah'ın eli kısıtlıdır. Adeta Allah cimridir dediler. Gullet eydihim ve lu'inu bima kâlû. Elleri bağlanasıcalar, elleri kuruyasıcalar demek. Belki bir lanet cümlesi gibi, beddua cümlesi gibi. Onlar bu söyledikleri sözler sebebiyle lanete uğradılar. Yani Allah'ın rahmetinden tard edildiler. İlahi rahmetten mahrum kaldılar. Gullet eydihim, onların elleri bağlandı. Demek belki kelime anlamı itibariyle ama müfessirlerimiz bunun bir dua cümlesi olarak da ya da beddua diyelim, beddua cümlesi olarak da anlaşılabileceğini ifade etmişlerdir. Her iki manada esasen doğrudur. Yani Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır. Bunu nasıl söylüyorlar? Niçin söylüyorlar? İnşallah birazdan onun tefsirine geçmiş olacağız ama ayet biraz uzunca bir bütün halinde önce bir anlayalım ayet-i kerimeyi daha sonra inşallah tefsirine biraz daha detaylı bir şekilde girmiş oluruz. Cenab-ı Hak onların bu sözleri üzerine buyuruyor ki bel yedahu mebsudatani yunfigu keyfe yeşa. Bilakis Allah'ın her iki eli de açıktır. Nasıl isterse öyle dağıtır, öyle infak eder. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانًا وَكُفْرًا. Andolsun ki, ey Nebi-i Ekrem, sana Rabbinden indirilen Kur'an, onlardan birçoğunun tuğyanını, taşkınlığını ve inkarını artırmıştır. وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Biz de, diyor Cenab-ı Hak, onların arasına kıyamete kadar sürecek düşmanlık ve kin koyduk. Kindarlık koyduk. Kullama evqadu naran lil harbi adfa'ahu Allahu ve yes'avna fil ardı fesada. Her ne zaman onlar bir savaş, bir harp ateşi tutuşturacak olsalar hemen Allah o ateşi söndürür. Ve onlar yeryüzünde fesat için, bozgunculuk için koşuşturur dururlar. Vallahu la yuhibbul müfsidin. Halbuki Allah ifsad edenleri, bozgunculuk çıkaranları, bozanları sevmez. Düzeni, intizamı, nizamı bozanları sevmez Allah. Bu ayet esasen bugün belki dünyanın birçok yerinde fitne kazanını kaynatan, dünyayı ateşe vermeye çalışan, fesat çıkaran bir odağa dikkat çekmektedir denilse yeridir. Evet, Yahudilerin Allah'ın eli bağlıdır demelerinin sebebi olarak tefsirlerimizde şöyle açıklamalar geçiyor. Daha önceden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gönderilmeden önce Yahudiler kendi içlerinde son derece müreffeh bir hayat yaşıyorlar. Rahatlar. Efendim, malı, mülkü bol olan bir millet. Fakat li hikmetin Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bisetinden sonra, peygamberliğinden sonra Yahudilerde bir anlamda daralma diyelim, rızıklarında bir daralma, hayatlarında bir şekilde zorlanma meydana geliyor. Bunun üzerine sızlanmaları artıyor. Diyorlar ki Allah'ın eli cimri, yani artık elini kısıyor, bize bir şey koklatmıyor, vermiyor anlamında. Bir, bunu ifade ediyor müfessirlerimiz. Bunun üzerine bu ayet onların kendi aralarındaki bu sözünü bize naklediyor diye ifade ediliyor. Bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Araplardan bir peygamber olarak kendisine ilahi vahiy inince Yahudiler tabii kıskandılar. Yıllardır, yüzyıllardır Beni İsrail'e gelen peygamberlik nasıl olur da bizden alınır, bir başka kavme verilir diyerek bu anlamda Cenab-ı Hakk'ın adeta rahmetini kendileri üzerinden kısmasını bahane ederek böyle bir iddiada bulundular. Artık bize rahmet gelmiyor, bize karşı cimrilik başladı gibi. Ama genel bir ifade kullanılıyor. Bunu bütün Yahudiler mi söyledi? Elbette hepsi birden söylemese bile yine müfessirlerimizin açıklamalarına göre bunu ileri gelen alimlerinden birisi dillendirdi. Bu da artık halk arasında dilden dile dolaşan bir söz haline dönüştü. İşte yedullahi mağlule diyerek, yani Allah'ın eli bağlıdır, cimridir gibi böyle bir küstahça, bir edepsizce bir cümle sarf ettiler. Veya bunu söyleyenlere karşı sessiz kaldılar. Sessiz kaldıkları için sanki Yahudilerin, o dönemdeki Yahudilerin tamamı bu sözü söylemiş gibi Cenab-ı Hak burada bize nakletmiş oluyor. Çünkü eğer siz kötülüğe karşı tavır alma imkanınız, iktidarınız varken bunu yapmazsanız onu kabullenmiş oluyorsunuz. Aynı cezaya siz de çarptırılmış oluyorsunuz. İşte böyle bir cümle kurdular. Efendim, öncelikle insan dilinden çıkan söze, kelimeye dikkatli olacak. Özellikle bu söz dine dair, dinin alemlerine, sembollerine dair, hele hele Allah'a ve Resulüne dairse, o zaman insan belki 10 düşünüp bir söyleyecek. Söz deyip geçmemeli. Öyle söz var ki belki sıradan bir söz gibi gelir ama insanı cehenneme alır götürür. İşte tabiri caizse başına belalar açar. Bu bakımdan insan Allah'la ilgili cümle kurarken, söz söylerken, bir hüküm ifade ederken son derece titremeli. Cenab-ı Hakk'a karşı tazimini, hürmetini, saygısını asla yitirmemeli. Bu itibarla insanın Allah karşısındaki saygısına halel getirecek, saygısını bozacak, edebini bozacak, insanlar gülsün diye zaman zaman, işte bizim toplumumuzda da işte olmadığı halde belki böyle Bektaşi fıkraları diyerek, ne bileyim falan fıkraları, filan fıkraları diyerek, fıkra uydurarak adeta insanların gülmesini sağlayacak bir takım argümanlar, bir takım sözler söyleniveriyor. Allah Celle Celaluhu hiçbir zaman insanların gülmelerine malzeme olabilecek bir anekdota konu olamaz, olmamalıdır. Şayet böyle bir şey olacak olursa, Allah muhafaza buyursun, o kimsenin manevi dünyası adına son derece büyük kayıpların yaşanacağına bir işarettir. Öyleyse insan Allah'la ilgili kurduğu her cümleyi içinde saygı, muhabbet, hürmet barındıran cümlelerden seçmeli. Resulullah için de durum aynı. Diğer dini semboller dediğimiz Kabe için, kelamı kadim olan Kur'an-ı Azimüşşan için böyledir. İnsan mümkün olabildiğince tabii bütün varlığa karşı hassas bir lisan kullanmalı. Cenab-ı Hak söz edebi öğretir Kur'an'da müminlere. Ancak işte burada bize Yahudilerden bir misal getirerek Rabbimiz müminlerin bu konularda daha titiz davranmasına da adeta işaret etmiş oluyor. Ve Yüce Rabbimiz demek ki onların bu sözü ne kadar büyük bir gazabı celbetmiş ki, ilahi gazap dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın celalini üzerlerine çekmiş ki, bir beddua cümlesi gibi adeta gullet eydihim, yani onların elleri kilitlensin, onların elleri kilitlendi. Adeta kahrolasıcalar derecesine bir Cenab-ı Hakk'ın bir gazabı tecelli ediyor. Ve hakikaten yine Kur'an'dan öğrendiğimiz kadarıyla, ayetlerin bize bildirdiğine göre en cimri kavimlerden bir tanesi bu millet arasından çıkıyor. Elbette bir topluluğu bütünüyle efendim hepsi aynı şekilde görmek mümkün değil ama bir genel vasıf olarak Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'da onların işte göklerin ve yerin hazinesi onların olsa onlar ondan tabiri caizse bir katre, bir zerre bile bir başkasına ikram etmek istemezler buyurur. Demek ki böyle bir Allah'a karşı suizanları onların başına çok büyük bir bela olarak geri döndü. Ve cömertlik damarları diyelim, paylaşma damarları, merhamet damarları daraldıkça daraldı. Belki de kurudu. Öyle olunca da işte en merhametsiz örgütler diyelim, en merhametsiz İslam ümmetine karşı olsun, diğer insanlığa karşı olsun, böyle yıkıcı hareketler hep bu millet arasından çıkmış. Boşuna değil. İlahi gazabı hak etmişler. Fatiha suresinde gayril mağdubi aleyhim, Allah'ım bizi kendilerine nimet verdiklerin yoluna ilet, gazaba uğrayanların yoluna iletme derken o gazaba uğrayanlardan maksadın bu Yahudiler olduğuna dair Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan açıklamalar var, beyanlar var, hadisler var. Yani öyle olunca insanın belki nesli bile bir şekilde bu işlediği günahlardan pay sahibi adeta oluyor, mahrumiyet çekebiliyor. O bakımdan hakikaten burada Cenab-ı Hak bize bu misali anlatarak çok büyük bir ibret ve ders vermek istiyor. Devam ediyor. İşte velu'inu bima qalu, onların elleri kilitlensin. Onların elleri esas kapansın anlamında ifadeyi beyan buyurduktan sonra velu'inu bima qalu, onlar söylediği sözler sebebiyle lanete uğradılar. Lanete uğramak demek Allah'ın rahmetinden uzak kalmak demektir. Allah'ın rahmetinden uzak kalırsanız işte kurursunuz, çölleşirsiniz. Yani nasıl normal yağmurdan mahrum topraklar çölleşir, oralarda verimli bitkiler çıkmaz. Aynı şekilde eğer sizin gönül ikliminize, manevi dünyanıza, iç dünyanıza Allah'ın rahmeti inmeyecek olursa, daha doğrusu ilahi rahmet kesilecek olursa yürekler çölleşir, gönüller çölleşir ve o yürekler kurumaya başlar. Nitekim bir başka ayette yine bu Yahudilerle ilgili Cenab-ı Hak onların kalplerinin taştan daha katı bir halde katılaştığını ifade eder. Demek ki rahmet kesilince kas katı kesiliyor insan. Zalimlik biraz ilahi rahmetten uzak olmaktan kaynaklanıyor. Bugün bakıyorsunuz ufacık çocukları, efendim hiçbir suçları olmayan o yavruları bombalarla öldürüyor. Bugün İsrail bakıyorsunuz işte sahil kenarındaki oyun oynayan yavrulara bombalar atılıyor. Bebek öldürüyor. Suçsuz insanları öldürüyor. Zulmediyor. Neden? Efendim yürekler katılaştıysa işte ilahi rahmetten uzaklaşıldıysa Allah'ın laneti bir milletin ya da bir birilerinin tepelerine indiyse laneti indiyse onlardan zaten ancak böyle insanlık dışı davranışlar ortaya çıkar. İnsana dair insana yakışan merhamet, şefkat, nizam ve intizamı korumaya müteallik davranışlar değil. Tam tersine yeryüzünü ateşe veren, bozgunculuk yapan, fesat çıkaran ürünler ortaya çıkarırsınız. Bugün de hakikaten bunun tesirlerini, eserlerini kendilerine bu anlamda efendim isim veren kimselerde görüyoruz. Cenab-ı Hak bel yedâhu mebsûdatâni yunfigu keyfe yaşa. Bilakis Allah'ın her iki eli de açıktır ve nasıl isterse öyle infak eder, öyle verir. Şimdi tabi Cenab-ı Hakk'a el nispet edilmesi, Allah'ın eli demek, bu müteşabih bir kavram. Yani birden fazla manası var. Ve Cenab-ı Hakk'ı cisim gibi algılamaya sebebiyet verdiğinden buradaki ifadenin mecaz olduğu üzerinde ittifak var. Selefi yaklaşım bu ayetleri tefsir ederken şöyle bir efendim usul belirler. Der ki Cenab-ı Hak yedullah diyerek ya da burada olduğu gibi her iki eli diyerek Cenab-ı Hak kendisine bir el nispet ettiğine göre biz deriz ki Allah'ın eli vardır. Ama keyfiyeti nasıl olduğu bizce meçhuldür. Biz onu bilemeyiz. Bu alanla ilgili araştırıp da kafamızı da yormayız. Çünkü çözeceğimiz bir mesele değildir derler. Bunun dışındaki yine ehli sünnet alimlerimizin görüşlerine göre ise bunlar her dilde var olan bir takım mecaz ifadelerdir. Yani Cenab-ı Hakk'ın ikramının bolluğuna ve sürekli kullarına ihsan ettiğine, ikram ettiğine işaret için bu ifade kullanılmıştır. Nitekim Türkçemizde de bu vardır. Yani falan kişinin eli çok açık dediğiniz zaman elini sürekli açık tuttuğu anlamına gelmez o. Ya son derece cömert, etrafını koruyup kollayan bir kişiliği var demek. Yine yet kelimesi bazen Allah'ın rahmeti, bazen Allah'ın kudreti anlamına da gelir. Mesela dersiniz ki falan şehir, artık her şey falanın elinde bu şehirde dersiniz. Yani o şehrin bir bütün halinde o kişinin elinde olduğu anlamına gelmez. Normal maddi elinde. Ya orada hükümran olan odur demek. Orada sözü geçen odur demek. İktidar onun elindedir demek. Aynen bunun gibi diyor ki alimlerimiz bu tür ifadeler Allah'a nispet edilen bu tür efendim el ifadesi gibi ifadeler mecazdır. Hakikat manasında değildir. Çünkü Allah cisim değildir. Allah'a bir cisim izafe etmek bu batıl bir mezhebin görüşüdür. Buna İslam tarihinde mücessime denilmiştir. Mücessime yani Allah'ı cisimlendiren, cisim gibi algılayan bir mezhep görüşüdür. Maturidiler, Eş'ariler bu çerçevede bu ayetleri mecaz olarak görerek daha farklı anlamlar üzerinde yüklenmişlerdir. Burada da işte Allah'ın her iki eli de açıktır. Nasıl dilerse öyle infak eder buyurulması Yüce Rabbimizin asla ikramlarında, ihsanlarında bir cimrilik söz konusu olamaz. Ama senin benim istediğim yerlere Allah infak edecek diye bir şey yok. O nasıl dilerse oralara infak eder. Dilediğini zengin kılar, dilediği fakir kalır. Dilediğinin rızkını genişletir Rabbimiz. Dilediğinin rızkını daraltır efendim. Yani bu anlamda Cenab-ı Hakk'a karşı yön çizmek, Cenab-ı Hakk'ı bir şeylere mecbur etmek kimsenin haddi değildir. Yani bizim istediğimize göre değil, o zat-ı uluhiyetinin istediğine göre infak eder. Kimi yükselteceğini o daha iyi bilir. Kime izzet verecek, kime zilleti tattıracak, kime efendim rızkını bol bol açacak, kimin rızkını daraltacak o bilir. Ve hikmetinin de, bütün hikmetleri de ancak Rabbimiz bilir. Biz sadece zanda bulunuruz. Biz sadece tahminde bulunuruz. Bizimkiler kesin bilgi değildir. Kesin bilgi onun katındadır. O bilir. Biz müminlere düşen de Cenab-ı Hakk'ın bize olan tasarruflarına karşı son derece öncelikle bir teslimiyet göstermektir. Rabbimizin bize layık gördüğü zenginliktir, fakirliktir, her neyse izzettir, daha farklı bir efendim konumdur. O konumların içerisinde takılmamız gereken edep neyse o edebi kuşanmaktır asıl olan. Ama bu edebin başında da Cenab-ı Hakk'a karşı bir arz-ı teslimiyet dediğimiz böyle bir teslimiyet halinin sunulması gerekir. Sen bizim Rabbimizsin ey Allah'ım. Bizim üzerimizde yegane mutasarrıf sensin. Biz sana aitiz ve sonuçta sana döneceğiz. Bu bakımdan işte Rabbimizin rahmetini niyaz ederiz. Bizi efendim zora düşürecek, meşakkate düşürecek sıkıntılara sokmamasını ondan niyaz ederiz. Ve böylece böyle bir edep gösterir. Ve bu edep ve nezaketle Rabbimize yönelirsek Rabbimizin ihsan ve ikramlarının hususi anlamda daha da kuluna yönelik akacağına da inanırız. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانَ وَكُفْرًا. Ey Nebiyye Ekrem, Rabbinden sana indirilen onlardan birçoğunun taşkınlığını, tuğyanını ve inkarını artırmıştır bu Yahudilerden. Neden? Kıskançlıktan çoğu zaman. Kıskançlıktan. Bu peygamberlik büyük bir nimet. Neden bizim kavme gelmedi de ona geldi? Her vahiy geldikçe adeta onların taşkınlığı artıyor, inkarları artıyor. Neden? Her bir vahiy ayrıca inkar ediyorlar. İnkar ettikçe inkarları artmış oluyor. Tuğyanları, çünkü her inen ayet onların iç yüzlerine haber veriyor. Bu sefer daha da taşkınlıkları artıyor. Allah'a karşı küstahlıkları artıyor. Resulullah'a karşı küstahlıkları artıyor. Cenab-ı Hak da öyle buyuruyor. Sana Rabbinden indirilen onlardan birçoğunun, hepsinin değil elbette, onların içlerinde orta yolda, orta halde insanlar var, ılımlı insanlar elbette var. Ama çoğunluğun duruşu, konumu bu. Tuğyan ve inkar olarak sürekli daha da içlerinde kin büyüyor, düşmanlık büyüyor, inkar büyüyor. Böyle bir durum söz konusu. فَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Biz de diyor Cenab-ı Hak onların arasına bir düşmanlık ve kindarlık koyduk. Hem de kıyamete kadar sürecek bir şey bu. Demek ki onlar kendi aralarında hiçbir zaman esasen o bütünlüğü sağlayamayacaklar. Kalpleri aynı atmayacak. Nitekim bir başka ayet-i kerimede sen onları değerli toplu zannedersin diyor Cenab-ı Hak. Halbuki onların kalpleri dağınık dağınıktır. Yani iç duyguları böyle çapraşık durumdadır. Ve bu durum birbirlerine karşı kindarlık ve düşmanlık onlarda kıyamete kadar var olacak. Onlar bir büyük devlet, bir büyük millet haline gelme şansları yok demektir bu. Allah onlara bu nimeti vermeyecek. Çünkü onlar nerede bir bütünlük varsa onu bozmanın derdindeler. Nerede bir nizam varsa, intizam varsa, huzur varsa orayı bozmanın derdindeler. Allah da onların yaptıklarına karşılık onları böyle cezalandırıyor. Madem ki siz bütün aleme düşmansınız, bütün aleme düşmanlık tohumları ekiyorsunuz. O zaman bu tohumların meyvesini siz toplayacaksınız ve sizin kendi içinizde düşmanlığınız ve kindarlığınız bitmeyecek birbirinize karşı diyerek Yüce Rabbimiz onlara verilen o büyük cezayı haber vermiş oluyor. Küllemâ evkadû nâran lil harbi etfe'ahallâh. Her ne zaman onlar bir savaş tutuşturmak isteseler, bir ateş, savaş ateşi, kıvılcımı ortaya çıkarmak isteseler, hemen Allah onu söndürür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın devri saadetinde, döneminde onlar Müslümanları birbirine düşürmeyi beceremediler. Her ne zaman böyle bir yola teşebbüs ettilerse, münafıkları kullanarak ya da müşrikleri kullanarak, Cenab-ı Hak hemen hilelerini bozdu ve hep ters tepti. İnşallah, yani eğer ümmet-i Muhammed Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda gider, Kur'an'a tam tabi olursa, onlar istedikleri kadar hile ve düzen kursunlar, istedikleri kadar fitne ve fesat çıkarmaya çalışsınlar, şuna inanmalı ki Allah onların o ateşlerini söndürecek. Çünkü buradaki ayet çok açık. Her ne zaman onlar bir savaş ateşi ortaya çıkarmaya çalışsalar, Allah hemen onların ateşini söndürür. Elhamdülillah bugün de esasen bunları görüyoruz. Ancak tabii ümmet-i Muhammed olarak, İslam toplumu olarak, bir insanlık ailesi olarak tabiri caizse, böyle bir hak üzere, hakikat üzere, sırat-ı müstakim üzere bir hayat sürmekte, yaşamakta, daha doğru bir ifadeyle İslam'ı Allah'ın istediği tarzda yaşamakta sıkıntılarımız olduğu için, zafiyetlerimiz olduğu için, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la aramızdaki bağ zayıfladığı için ya da aramızdaki açı farkı bayağı büyüdüğü için onların ateşleri bazen içimize kadar sirayet edebiliyor. Kolay söndüremiyoruz. Biz zaten söndüremeyiz. Allah söndürecek. Daha doğrusu Allah bizi söndürmeye muvaffak kılmayabiliyor. Çünkü bu zafiyet bizde var. İslam ümmeti olarak böyle bir zafiyet sergiliyoruz. Fotoğrafımız çok güzel durmuyor. Ne zaman bu fotoğrafı fert olarak ve toplum olarak bir şekilde Allah ve Resulünün istediği çerçevenin içine oturtabilirsek, fotoğraf öyle güzelleşebilirse, biiznillahü teala o zaman bütün alem harp çıkarmak istese, bütün alem fesat çıkarmak istese, fitne çıkarmak istese, biiznillah ve biavnillah, Allah'ın izni ve yardımı ile o ateş söndürülecektir. Allah'ın lütfu ve keremiyle. Ve yes'avne fil ardı fesada. Ancak onlar harp için böyle bir fitne, fesat ve ateş ortaya çıkarıp da Allah söndürse de, onlar yine yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan geri durmayacak. Sürekli işleri güçleri yeryüzünü ateşe vermek, fesada vermek, yeryüzünü harap etmek üzerine olacak. Onların sa'ileri, koşuşturmaları, gayretleri hep bunun üzerine olacak. Demek ki bir fesat mekanizması. Yani gerçekten bugün yine dünyadaki o gizli örgütlerin arka planına baktığınız zaman, bazen fikri planda, bazen bu tür mafyavari yapılarla veya bazen de ta devlet olabilecek düzeydeki organizasyonlarla yeryüzünde fesat çıkarmaya devam ediyorlar. Cenab-ı Hak zaten bunu bize haber veriyor. Ve yes'avne fil ardı fesada, burada bir geniş zaman kipi kullanılıyor. Onların işi gücü daimi şekilde yeryüzünde fesat için koşuşturmak diyor Cenab-ı Hak. Yani hakikaten ne acı bir tablo. Onlar adına ne acınacak bir konum. Cenab-ı Hakk'a sığınırız. Onların her türlü fitnesinden, fesadından, hilesinden, düzeninden Rabbimize sığınırız ve ümmeti Muhammed'i korumasını da ondan niyaz ederiz. Vallahu la yuhibbul müfsidin. Halbuki Allah fesat çıkaranları sevmez. Bir de onlar kendi kendilerine şunu iddia ederler. Ayet-i kerimelerde bu da haber verilir. Biz Allah'ın sevgili dostlarıyız. Biz Allah'ın çoluk çocuğu mesabesindeyiz dercesine adeta. Kendilerine böyle bir üstün ırk nazariyesi yazarak buna da inanırlar. Halbuki Cenab-ı Hak buyuruyor ki Allah diyor fesatçıları sevmez. Bunların bütün işleri fesat. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak, fitne çıkarmak. Ama bunlar bir taraftan da biz Allah'ın sevgili dostlarıyız diyorlar. Ne alaka diyor Cenab-ı Hak adeta. Vallahu la yuhibbul müfsidin. Allah ifsad edenleri asla sevmez. Tabii fesat, yeryüzündeki efendim bozgunculuk hareketleri sadece bir kavme, bir topluma, bir dinin müntesiplerine indirgenemez. Her toplumun içerisinde bu tür fesatçılar çıkabilir. Bu tür müfsitler çıkabilir. İşte belki müminlere düşen, Allah'tan korkan Müslümanlara düşen vazife müfsit değil muslih olmak. Yani bozgunculuk çıkaran değil, bozuklukları düzelten insan olmak ya da kavim olmak, topluluk olmak, ümmet olmak önemlidir. Yeryüzünü kavgaya, düşmanlığa, kindarlığa efendim bir şekilde sevk eden bir insan ya da grup değil. Yeryüzünü sulhe, yani barışa, selamete, huzura, saadete döndürmeye çalışan bir fert ya da grup, cemaat, millet, devlet olmak lazım. Allah'ın sevmediği kişi ya da Allah'ın sevmediği topluluk, millet ve devlet olmaktan ona sığınmak lazım. Allah'a sığınmak lazım. Bir sonraki ayet, 65. ayet şöyle: Velev enne ehlel kitab amenu vettegav lekefferna anhum seyyiatihim ve edhalnahum cennatin naim. Şayet kitap ehli, yani Yahudi ve Hristiyanlar iman etmiş olsalardı ve takva üzere hareket etmiş olsalardı, bir takım Allah'ın yasaklarından kaçıp, haramlardan kaçıp, günahlardan uzaklaşıp, ilahi hudut içerisinde, ilahi çizilen çerçeve içerisinde hareket etmeyi kendilerine bir prensip olarak benimsemiş olsalardı, lekeffarna anhum seyyiatihim, biz onların kötülüklerini örterdik. Adeta görmezden gelirdik. Ve edhalnahum cennetin naim, ve onları nimetler cennetine sokardık. Hatta cennetlerine sokardık. Rabbimizin ehli kitaptan beklediği tam bir iman, Allah'tan gelen bütün kitaplara, bütün peygamberlere tam bir iman ve takva çizgisi üzere, yani kendilerini ilahi gazaba ve azaba çarptıracak her türlü davranıştan uzaklaşmaya çağırıyor Allah. Onu bekliyor onlardan. Şayet bu ikisi olursa, demek ki iman kavi olur ve insan muttaki de olursa sonuçta mükafat büyük. لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ, onların seyyiatlarını, yani kötülüklerini, eksik yediklerini bir şekilde kapatır, görmezden gelir, üstünü örteriz diyor Cenab-ı Hak. İnsanız, mutlaka günaha düştüğümüz olur. Ya da daha güzeli yapmak varken eksik yaparız bir takım şeyleri. Allah'ın verdiği istidatlarımızı, imkanlarımızı Allah'ın razı olacağı şekilde, kalitede ve ölçüde kullanamadığımız olabilir. Bütün bunlar bizim eksilerimiz olur. Eksi hanemizi kabartırlar. Ancak eğer Rabbimize olan imanımızda samimi isek ve imanımız kavi ise, güçlü ise ve yine gayretimiz Allah'ın çizdiği hudutlar içerisinde bir hayat sürmeye doğru ise, o zaman Rabbimizin rahmetini, mağfiretini umar ve onun affedeceğine yönelik ümidimizi artırabiliriz. Ve Cenab-ı Hak sadece seyyiatımızı yani kötülüklerimizi örtmekle kalmıyor. Aynı zamanda vele edhalnahum cennetin naim ve diyor onları şayet ehli kitap böyle hareket etseydi onları nimetlerin yoğun olarak bulunduğu cennetlere sokardık diyor. Cennetlere sokardık. Buradan şu hususa da değinebiliriz. Efendimiz buyururlar ki sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlık yani İslam'a giriş İslam'dan önceki bütün günahları siler süpürür. Yani kişi bir dönem inkar içerisinde her türlü günahın içine düşmüş olabilir. Yanlışın içine düşmüş olabilir. Ancak sağlam bir şekilde İslam dairesine girdiği andan itibaren o sıfır kilometre tabiri caizse hayata yeniden başlar. Pırıl pırıl başlar. Sapasağlam yapılan tevbeler de öyledir. Samimi tevbeler de öyledir. Yani o tevbe de İslam içerisinde de insan Müslümanken de bir takım yanlışların içine düşer. Günahların içine düşer. Arınma imkanı var mıdır? Vardır. Nedir? Nasuh tevbesi diye ifade edilen son derece içten, samimi bir şekilde yeniden hak ve hakikate yönelmektir. Buna biz tevbe diyoruz. Yeniden yanlışları bırakıp doğrulara dönmek. Sırat-ı müstakime dönmek. Yanlış şeytana ait yollardan, nefse ait bir takım yollardan kaçıp hakkın yoluna girmek. Bunun adı tevbedir. O tevbeyle samimiysek Yüce Rabbimiz yine bizim seyyiatımızı, günahlarımızı affeder. Burada samimi dönüş önemlidir. Ve ilahi rahmet sadece kötülükleri örtmekle kalmıyor, aynı zamanda ayrı ayrı nimetlerle, cennetlerle de kullarını mükafatlandırıyor. وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ Şayet bu ehli kitap, Tevrat'ı, İncil'i ve Rablerinden kendilerine indirilenleri tam hayata geçirmiş olsalardı, gereğini yerine getirmiş olsalardı, لَاَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ Onlar üstlerinden ve altlarından, ayaklarının altından ve başlarının üstünden yerlerdi, rızıklanırlardı. مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ Gerçi onlardan bir grup, orta yolda bir gruptur. Ilımlıdır, vasat bir durumdadır. Aşırılıkları yoktur. وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ Ancak onların birçoğu ne kötü işler, ne kötü dolaplar çeviriyorlar, ne kötü işler yapıyorlar buyuruyor Cenab-ı Hak. Evet, Allah'tan inen bütün kitaplar, ilahi mesajlar gereği üzere kavranır, anlaşılır, idrak edilir ve yaşanırsa elbette Yüce Rabbimizin maddi manevi birçok nimetlerine mazhar olunur. Burada Yahudilerin ve Hristiyanların gerek Tevrat, gerek İncil, buralarda bulunan, bu iki kitapta bulunan ahkamla gereği gibi amel etmediklerini Cenab-ı Hak bize haber vermiş oluyor. Ve bir de kendilerine Rablerinden indirilen buyurularak da ayrıca Kur'an'la da efendim elbette amel etmediklerini bize bildiriyor. Burada şöyle bir incelik var. Onlar Tevrat bize indi, Kur'an bize inmedi diye düşünecek olurlarsa Cenab-ı Hak onlara da cevap veriyor adeta. وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ Rablerinden kendilerine indirilenin gereğini yerine getirselerdi. Yani Kur'an aynı zamanda onlara da indi. Çünkü Kur'an-ı Azimüşşan sadece bir gruba, bir millete, bir kavme değil, bütün insanlığa inmiş bir eserdir. Bir ilahi vahiyler mecmuasıdır. Dolayısıyla Kur'an aynı zamanda Yahudilere ve Hristiyanlara da inmiştir. Şayet onlar zaten Tevrat'ta ve İncil'de bu müjdelenen peygambere, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inanmış olsalardı, işte Tevrat'ın gereğini yerine getirmiş olacaklardı. Sadece bu değil, Tevrat'ta istenen daha nice nice emirler var. İncil'de istenen nice nice ilahi nasihatler var. Onları da yerine getirmiyorlar. Şayet getirmiş olsalardı, diyor Cenab-ı Hak, Kur'an'la da amel etmiş olsalardı, onlara üstlerinden ve ayaklarının altından, yani yerden nice nice rızıklar ikram edecek ve onlar da ondan istifade edeceklerdi buyuruyor. Göklerden ya da üstlerinden verilen rızıklar nedir sorusuna müfessirlerimizin değişik izahları olmuştur. Bu işte yağmur gibi bir takım gökten inen nimetler var, semadan inen nimetler var. Allah'ın ihsanları var, ikramları var. Maddi ikramlar var, manevi ikramlar var. İşte vahiy gibi, ilham gibi, efendim bir takım Cenab-ı Hakk'ın kullarının gönlüne indirdiği ikramlar var. Derin duygular, ulvi düşünceler var. Bir, oradan beslenirlerdi, göklerden beslenirlerdi. Bir de yerden beslenirlerdi. Yani bol bol beslenirlerdi. Rızık bereketlenirdi. Yani adeta Rabbimiz bu göndermiş olduğu ilahi mesajları hayata geçiren kulların sıkıntı çekmeyeceklerine dikkat çekiyor. Bir kere rızık darlığı çekmeyecekler. Sanki en başta 64. ayette ifade edilen o Yahudilerin sızlanmaları vardı. Allah'ın eli işte bağlıdır. Artık bir şey İhsan ikramda bulunmuyor diye. Eğer sizin üzerinize ihsan ve ikramlar gelmiyorsa, diyor Yüce Rabbimiz adeta, siz Tevrat'ın gereğini yerine getirmediniz. İncil'in gereğini yerine getirmediniz. Kur'an'ın gereğini yerine getirmediniz. Madem ki bu Allah'tan gelen mesajların gereğini yerine getirmediniz, elbette daralacaksınız. Elbette göğün rahmeti daralacak, yerin bereketi gidecek ve siz sıkıntıya düşeceksiniz. Cenab-ı Hak bir başka ayette وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Kim, diyor, benim zikrimden, Kur'an'ımdan, ayetlerimden yüz çevirecek olursa onun için sıkıntılı bir hayat vardır buyuruyor. Psikolojik sıkıntılar çekersiniz, efendim maddi sıkıntılar çekersiniz, umulmadık bela ve musibetler başınıza gelir. O bakımdan ilahi rahmeti isteyen, İlahi bereketi isteyen, yerden ve gökten bereketler yağsın istiyorsak, Cenab-ı Hakk'ın kullarından istediği efendim amelleri, güzellikleri yerine getirmek gibi bir sorumluluğumuz var. Burada üstlerinden ve altlarından denilerek adeta bütün yönlerden denilmek istenmiştir diye de ifade edilmiştir. Yani sağdan soldan, ummadıkları yerlerden, yukarıdan aşağıdan nice nice rızıklarla onlar ikramlanırlar, o ikramı alırlar diye ifade de edilmiştir. Böyle de açıklanmıştır. Minhum ümmetun muktaside, o Tevrat ve İncil ehlinden, yani ehli kitaptan bir grup var ki bunlar orta yolda bir grup. Yani ılımlılar, insaflılar diyelim, insaflılar. Bunlar o kadar aşırı uçlarda dolaşmamışlar. Yani inkarda ve tuğyanda aşırı gitmemişler. Belki beklemeye geçmişler. Hatta onlar insaflı davrandıkları için içlerinde iman edenler olmuş. Mesela Abdullah İbni Selam gibi alimlerinden, onların alimlerinden böyle iman edenler olmuş. İleri gelenlerinden iman edenler olmuş. Cenab-ı Hak da onların hakkını teslim ediyor adeta. Onların elbette hepsi bir değil. Aralarından böyle yine insaflı, orta yolda olan, efendim ifrat ve tefrit dediğimiz iki aşırı uçta gelgitler yaşamayan kimseler de vardır. Ama وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. Onlardan çoğu çok kötü şeyler yapıyorlar buyuruyor Cenab-ı Hak. Çok kötü şeyler yapıyorlar. Demek ki ümmetün muktasideh olan, yani orta yolda olan, ifrat ve tefritten kurtulan grup son derece az. Çoğu kötü kötü işler, kötü kötü planlar etrafındalar. Ya eyyühe'r Resulü. Ey peygamber, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor Cenab-ı Hak. Belliğ mâ unzile ileyke min rabbik. Rabbinden sana indirilen ne varsa tebliğ et. Hepsini gizlemeden, saklamadan hepsini açıkla. Zaten Efendimiz onu yapmaz. Ama Cenab-ı Hak da değişik mülahazalarla, değerlendirmelerle şimdi bunu acaba bu ilahi ayeti burada hatırlatsak mı, hatırlatmasak mı, bu ayeti burada okusak mı, okumasak mı diyerek herhangi bir şekilde yüreğinde farklı değerlendirmelere fırsat verme diyor adeta Cenab-ı Hak. Belliğ mâ unzile ileyke min rabbik. Allah'tan sana ne indi? Hepsini tebliğ et, açıkla. Ve illem tef'al femâ bellâte risâlete. Şayet böyle yapmayacak olursan elçiliğini gerçekleştirmemiş olursun. İlahi mesajı ulaştırmamış olursun. Suçlu konuma sen düşersin diyor adeta. Vallahu ya'simuke minen nas. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Demek ki bir şekilde korku, endişe taşıma. Yani insanların sana zarar vereceklerini düşünme. Sen sana indirileni aynen aktar, aynen açıkla. Allah seni koruyacaktır. İnne Allahe la yehdil kavmel kafirin. Şunu bil ki Allah kafirler topluluğunu asla doğru yola iletmez. Yani onlara kılavuzluk etmez. Onları işlerinde başarılı kılmaz. Rivayete göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği zaman Yahudiler tabii rahatsız oluyorlar. Ve tehditler savuruyorlar. Diyorlar ki sen bu davadan vazgeç, aksi halde biz seni bir şekilde öldürürüz, ortadan kaldırırız diyorlar. Sahabe-i kiram da bunları biliyor. Bu tehditlerden haberdar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yalnız bırakmıyorlar. Gece yalnız bırakmıyor, gündüz yalnız bırakmıyor. Rivayete göre 100 kadar sahabi kendini bu işle adeta vazifelendirmiş. Efendimiz de tabii onların, bu sahabe-i kiramın bu tür efendim koruma, kollama vazifelerine engel olmuyor. Ama ne zaman bu ayet-i kerime nazil oluyor? Vallahu ya'simuke minen nas, Allah seni insanlardan korur ayeti inince Efendimiz buyuruyor ki kardeşlerim, ashabım, sizin böyle korumalık yapmanıza artık gerek yok. Çünkü Rabbimizin vaadi var. Allah bizi korur. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra her yere zaman zaman tek başına gittiği olurmuş. Bazen ıssız vadilere, şuraya, buraya, her türlü mahalleye girip çıkabiliyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, keremiyle de kendisine kimse bu anlamda büyük bir zarar veremiyor. Cenab-ı Hak bir kulun hafızı, koruyucusu, rakibi, murakabe edeni olunca elbette ona ne insan ne cin, görünen görünmeyen hiçbir varlık elbette zarar veremez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sahabe-i kiramdan ya da ümmetten gizlediği hiçbir ilahi mesaj yoktur. Ancak elbette Efendimiz aleyhissalatü vesselamın şahsına münhasır Yüce Rabbimizin hususi vahiyleri, hususi irfani bilgileri, ledünni bilgileri de olmuştur. Ancak onu bazı alimlerimize göre Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bir şer-i şerif dediğimiz Kur'an ve sünnetin zahiri ölçülerine dair bütün hükümleri Efendimiz bütün insanlığa açıklamıştır. Zaten o elçilik görevi odur. Bir de sahabe-i kiram arasında daha hususi kimseler vardı. İşte onlarla daha özel bilgiler paylaştı diye ifade edilir. Yani bunu iddia eden, bunu savunan birçok efendim alimlerimiz de var. Ve Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın bir sözünü naklederler. Ben Resulullah'tan iki kap dolusu ilim aldım. Bunun birini sizinle paylaştım. Diğerini paylaşsam şu boynum gider diyerek eliyle boğazına işaret ettiği ifade edilir. Bu gibi hadislerden yola çıkılarak efendim özellikle tasavvufi eserlerde Resulullah'ın havasa dair, yani seçkin kimselere dair daha hususi bilgi paylaşımlarında bulunduğunu söylerler. Ancak Hazreti Ali Efendimiz'e nispet edilen bir söz var. Resulullah birilerine bir şey söyleyip diğerlerinden gizlememiştir. Ancak herkes idraki, basireti, firaseti seviyesinde Resulullah'a söylediklerini kendi kabı kadar almıştır ve farklılık buradan doğmuştur der Hazreti Ali Efendimiz. Belki hakikaten Hazreti Ali Efendimiz'in bu izahı, bu sözü iki tarafı da bir şekilde tatmin edebilecek bir şey olabilir. Ama yine alimlerimiz Resulullah'ın bir de Rabbinden hususi olarak aldığı bilgiler vardır ki o sadece kendi şahsına münhasırdır diye böyle de bir tasnif yaparlar. Orayı bilmiyoruz. Allahu alem diyoruz. Allah en güzelini bilir diyerek orada sükutu daha doğru buluyoruz. Elbette Cenab-ı Hak'la sürekli beraberlik yaşayan el-ünsü billah dediğimiz Allah'la ünsiyeti, ülfeti tam olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hiç şüphesiz Cenab-ı Hakk'a karşı çok daha derin hisler, derin duygular içinde olduğu ve Yüce Rabbimizin de Habibi Edibi'nin gönül dünyasını çok daha hususi bir şekilde efendim tezyin ettiği, süslediği ilhamlarla, Rabbani ilhamlarıyla, vahiyleriyle daha da zenginleştirdiği yadırganamaz. Yani bizim keşfedebileceğimiz alanlar değil ama şunu biliyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın açıklanmasını arzu buyurduğu Kur'an vahyi dediğimiz vahiyden hiçbir şeyi Resulullah gizlememiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu anlamda hiçbir gizli ayet, gizli vahiy kalmamıştır. Hepsini Efendimiz aleyhissalatü vesselam bütün insanlığa ulaşacak şekilde etrafındaki sahabelerle paylaşmıştır, yazıya geçirmiştir. Bu bakımdan Efendimiz aleyhissalatü vesselamın risaletine dair, peygamberliğine dair yani üzerinde vazife olan o tebliğ vazifesini dört dörtlük hakkıyla yaptığına inanıyoruz. Ve bütün sahabiyi de Resulullah zaten bu anlamda kendisine şahit tutmuştur. Biliyorsunuz veda haccında tebliğ ettim mi sorusuna tebliğ ettin ya Resulullah diye o yüz binlerden gelen cevap üzerine şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab diyerek de Efendimiz Rabbini şahit tutmuştur o tebliğine. Yani bu anlamda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elbette ilahi vahiyleri insanlığa tam tebliğ ettiğini biliyoruz ve böyle inanıyoruz. Daha hususi alan varsa da o hususi alanı da Rabbi ile arasındaki sırları yine Resulullah'a bırakıyoruz. Orayı bilmiyoruz. Orası mahremi esrar diyelim efendim. Oraya herkes dahil olamaz elbette. Bugün inşallah tefsirde 67. ayeti de bu şekilde efendim ifade beyan ettikten sonra inşallah bir sonraki tefsir dersimizde 68. ayetten başlamış oluruz efendim. Allah'a emanet olunuz.